Ayrım 7 Pusu Jack Higgins Sayfa 91 Holland Park'ta Katya Sorin Alexander Kurbski'ye yaptığı değişimi Ferguson ve Salters'ın da aralarında olduğu tüm ekibe göstermeyi yeni bitirmişti. ''Kabul etmelisiniz, harika olmuş.'' dedi Harry. ''Kesinlikle dahiyane. Yıllardır böyle bir değişim için size servet ödeyebilecek birçok hain gördüm.'' dedi Katya'ya. ''Kesinlikle destekliyorum.'' dedi Ferguson. ''Herkes katılıyor mu?'' Hepsi başıyla onayladı. ''Güzel, şimdi sıra geldi kimliğine. MI6 Office 5 Sahtekarlık Departmanı'na vereceğim. Fransız bir baba, İngiliz anne, burada doğum. Ebeveynler ölmüş vesaire. Royal Marsden'den belgelere ihtiyacı olacak. Londra Üniversitesi'nden İngilizce düzenlenmiş diploma, gazeteci. Balkanlarda savaş muhabiri gibi bir şey olabilir. Pasaportu gerekli, tüm damgalarla dolu olacak. Henry Duval, bu isim iyi mi?
Bu hoşuna gidiyor değil mi dedi Monica. Aslında yazar olmalıydın.
Bırak da bunu ofis 5'teki bayan halletsin dedi Dylan. Şimdi onu nasıl kaçıracağımız konusuna gelelim mi?
Ferguson, hızlı bir uçuş derim ben. Resmi hiçbir şey olmasın. Eğer Perry ve Lucy yaparsa gözden uzakta bir yerlerde olur. Paris içindeki hiçbir havalimanından olmayacağı kesin. Brittany'de iş dünyasından müşterilere hizmet sağlayan yeteri kadar küçük havaalanı var. Hava filosu lideri Lacey ile konuşup bunu ona bırakacağım dedi.
Peki Paris'e kim gidecek diye sordu Dylan.
Billy ve sen.
Billy soğuk bir ifadeyle gülümsedi. Bana uyar. O sırada Monica'nın telefonu çaldı. Arayan Kurbski'ydi.
Çok zamanım yok. Dikkatli dinle. Salı günü Charles de Gaulle'e uçacağım. Akşam orada olurum. Bakanlık para saçmaya karar verdi. O yüzden 3 korumamla Ritz'de olacağım. Tören çarşamba akşamı saat 7'de. Perşembe sabahı saat 10'da Charles de Gaulle'den geri döneceğiz.
Sesi hoparlörlerden yankılandı. Roper anlaşıldı. Seni nasıl ele geçireceğimize karar verip gelecek sefer aradığında bildireceğiz dedi.
Kimliğimi nasıl saklayacağınıza karar verdiniz mi?
Elbette. Katya Sorin ustaca planlanmış bir öneri sundu. Seni tamamen değiştireceğiz. Böylece kimse seni Alexander Kurbski olarak göremeyecek. Buna inanmalısın.
Pekala ama şimdi kapatmam gerek. Korumalarım beni arıyor.
Ferguson şükürler olsun ki Ritz. Orada onları atlatması kolay olacaktır dedi.
Bence de dedi Dylan.
Katya gitmeliyim dedi ve çıktı.
Ferguson bir konu daha var. Katya da gittiğine göre bir daha konuşalım. Biz altımız iyi bir ekip oluşturduk ama iyice artmaya başladık. Önce Katya ve Svetlana geldi. Şimdi de Lacey ve Perry'i de dahil etmem gerekiyor.
Evet Charles ama bırak artık bu çocuklar bizi yıllardır destekliyor. Onlarla savaş meydanlarına gittik. Billy'yi Hazar'dan getirdiler. Her tarafından vurulmuştu. Onlara güvenmezsen kime güvenebilirsin ki?
Pekala bunu kabul edebilirim ama daha başbakana haber vermediğimi söylemek isterim.
Tanrım dedi Billy. Bu yasal mı diye ekledi Harry.
Ne zamandır yasal işler yapıyoruz dedi Dylan. Ne yapmaya çalışıyorsun Charles?
Başbakana söylersek Blake Johnson'a da söylememiz gerekir.
Ağabeyimle Kosova'da olan adama mı dedi Monica.
Benim başbakan için yaptığın işin aynısını o da Cumhurbaşkanı Kazalet için yapıyor. Biz genelde işleri birlikte yaparız.
Anladım dedi Monica. Bu senin için sorun olur mu?
Bilmiyorum. Bu yüzden söyledim. Yorumlarınızı açığım. O yüzden bir düşünün. Şimdilik bir şey yapmayacağız.
Kurbski telefon görüşmesini ormandaki eski yıkılmış bir kiliseden yaptı. Yolun bir tarafını uzaktan görebiliyordu. Böylece üç gencin onu arayarak yaklaşmakta olduğunu görebildi.
''Nerede bu pislik?'' diyordu Kokonin.
''Bizimle oyun oynuyor eminim'' dedi Ivanov.
Kurbski geçip gitmelerini izledi. Koruda ortadan kaybolup bir sigara yaktı. Girişimler başlamıştı. Bir anda Kurbski'ye kendi insanları yeni kimliğinin, nerede yaşadığının, yani her şeyin farkındayken Ferguson ve adamlarının onu kaçırmak ve kimliğini gizlemek için çabalaması çok kinayeli geldi. Ama elbette bu ona bağlıydı. Kimliğini kendine saklasa ne olurdu mesela? Pek çok açıdan yüzyılın icadı olan cep telefonu sayesinde Kurbski'nin nerede olduğunu bilmeyen insanlardan şifreli telefonlar alabiliyordu. Ayrıca izi sürülemeyen aramalar da yapabiliyordu. Böylece hayatı boyunca kendi insanlarının esaretinde yaşayan Kurbski, garip biçimde insanlarının istediğini yapmakta veya yapmayı reddetmekte serbestti. Düşüncesi bile müthişti. Ama sonra Gorki karakolundaki Tanya'yı hatırladı. İşte o zaman özgürlük düşüncesinin bir hayalden ibaret olduğunu fark etti. Yolun aşağısından sesler geliyordu. Harabelerin arasından çıkarak karşılarına dikildi. ''Birini mi arıyordunuz?''
Sinirlenmiş görünüyorlardı. Ivanov güldü. ''Lanet olsun, yine bizimle oynuyordun.''
''Burada yapacak pek bir şey yok ama Paris'i sabırsızlıkla bekliyorum. Ritz'te harika kat görevler olacaktır. Şanslısınızdır belki, kim bilir.''
Gülümsediler. Ivanov, şanslı olsak iyi olur ama birimiz her zaman senin odanda nöbette kalmalıyız dedi.
Böyle bir şeyi zaten bekleyen Kurbski tatlılıkla, peki bunu nasıl başaracaksınız dedi.
Benim bir nöbet çizelgesi oluşturmam gerek dedi Ivanov.
Tamam o zaman. Böylece biriniz beni izlerken diğer ikisi keyfine bakabilir.
Sırıttı. Açlıktan ölüyorum. Öğle yemeği vakti beyler, beni takip edin.
Hızla koşmaya başladı. Mahremiyetinden emin olduğu tek zaman evinde, barda takıldığı ya da spor salonunda ve havuzda veya bilgisayarların dolduğu büyük kitaplıkta zaman geçirdiği anlardı. Lushkov ona sınıflandırılmış GRU istihbaratına girebilmesi için şifreler vermişti. Öğle yemeğinden sonra bilgisayarların başına oturdu, bir ekran açıp İngiliz gizli servisine girdi. Bu sayfada pek çok tarihi bilgi vardı. Mesela KGB için çalışan hainlerden bahsediyordu. Philby, Burgess, McLean ve İngiliz halkının bilmediği daha niceleri vardı. Ancak bilgilerde bir şey yoktu. Dosyaların hiçbirinde General Charles Ferguson ve örgütü hakkında hiçbir bilgi verilmemişti. Başbakanın gizli ordusu diye bilinen güvenlik kuvveti diye bir şey mevcut değildi. Yaklaşımını değiştirerek bira yaraması yapmaya karar verdi ve şansı yaver gitti. George Hatch'ı veri tabanında çavuş Giles Roper karşısına çıktı. George Hatch'ı ve Orda Hatch'ı İrlanda'daki hizmetleri, Portland otelindeki bomba, sonra da onu tekerlekli sandalyeye mahkum eden son patlama dahil her şey oradaydı. Şimdi de bilgisayar endüstrisinde çalışıyor görünüyordu.
''Bilgisayar endüstrisi tabii canım.'' dedi Kurbski sessizce. ''Ne adam ama.''
Ama Ferguson ve adamları hakkında bulabildiğinin hepsi buydu. Yapacak daha iyi bir şeyler aradığından Monica'nın adını yazdı ve hayatı ekrana geldi. Fotoğrafı muhteşemdi. Kurbski'nin yüzünde bir tebessüm oluştu. Olağanüstü bir bayandı ve ondan hoşlanmıştı. Sonra Svetlana'nın adını yazdı. Daha önce bunu hiç denememişti. Ve karşısına çıkan onca bilgi karşısında çok şaşırdı. Moskova'da yaşadığı zamanlarından bir gençlik fotoğrafı vardı. Yanında Tanya, Kurbski ve KGB üniformasıyla babası da fotoğraftaydı. O günlere dair birkaç satır, sonra da ilticası ve Londra'daki evliliği ile ilgili daha çok satır vardı. Londra'daki sahne performanslarının bir listesi, Kelly'nin bir fotoğrafı, şimdiki ev arkadaşının sanatçı Katya Surin olduğu bilgisi ve ünlü yeğeni Kurbski hakkında bir sayfa dolusu bilgi vardı. Katya Surin adına tıkladı ve tiyatro ve sanat hayatı hakkında tüm bilgiler önüne geldi. Yakın zamanda çekildiği belli olan Svetlana ile bir fotoğrafları vardı. Gülümsedi, ekrana dokundu ve kapattı. Lacey ve Perry Holland Park'a gelip Roper'ı buldu.
Patron bizi bilgilendirdi. Dylan ve Billy çarşamba günü Paris'te önemli birilerini yakalayıp kaçıracak dedi Lacey.
Pasaportta yazdığına göre Henry Duval adında birisi diye ekledi Perry.
Tabii buna inanırsan her şeye inanabilirsin.
Tam önceliği var dedi Lacey.
Ne kadar öncelikli olabilirse. Roper biraz viski içip bir sigara yaktı.
''Sen de böyle söylüyorsan inanırım.'' dedi Lacey. ''O zaman Fransa'ya bir göz atalım.''
Roper ekrana Fransa haritasını getirerek Paris'i odakladı.
''Charles de Gaulle ya da Paris bölgesinde herhangi bir havaalanı olamaz.'' ''Sanki biraz daha ihtiyatlı davranmıyor musun?'' diye sordu Perry. ''Hemen girip çıkacağız. Ne olabilir ki?''
''Tamamen gizli olmalı. Ferguson bu adamın tamamen kaybedilmesini, sanki hiç yaşamamış gibi olmasını istiyor.''
''Adam kaçırma değil. Değil mi bu?'' dedi Lacey.
''Hiç alakası yok.
Fransa'nın derinliklerinde kaybolmasını istiyor. Böylece kendi insanları onun hala Fransa'da olduğunu, bir yerlerde saklandığını düşüneceklerdir.
O zaman Dylan ve Billy onu arabayla alıp bir yerlerde saklayacaklar, dedi Lacey. Gece ülkenin başka bir ucuna götürülecek, biz de o uçta uygun bir havaalanında İngiltere'ye gitmek için bekliyor olacağız.
Roper haritayı büyüttü. Britannia ne dersin?
Orada kullanabileceğimiz çok yer var. Kanal adalarının üzerinden White Adası'na, sonra da Farley alanına geçeriz. Britannia uzak bir yer.
Trenle gidersen o kadar da uzak değil. Haritada işaretlenmiş yere Brest'e giden bir hat var.
Brest de çok uzak bir yer, dedi Parry.
Ben size tüm yolu gidin demiyorum. Hat mesela Rennes'den geçiyor. O da Saint Malo'dan. Kanal adaları üzerinden Jersey'ye uzak değil. O bölgedeki uçuş tesislerini açayım.
Birkaç tane vardı. Lacey ve Parry mırıldanıp sonunda bir seçim yaptılar.
Saint Denis. Orada muhteşem bir uçuş kulübü var. İş seyahatlerini çekmek için jetlerin kullanabileceği asfalt pist var.
Lacey başını salladı.
Öyle yapabiliriz. Çarşamba sabahı Dylan ve Billy'yi Charles de Gaulle'e bırakıp Saint Denis'e gider, geceyi orada geçiririz.
Şimdi sıra treni bulmakta. Roper istediklerini yazıp arkasına yaslandı.
İşte burada. Brest'te gece treni gece yarısı yola çıkıyor. Vagonlar müsait. Birinci sınıf mevkii. 4 kişi oturabilir.
İşte buyurun, dedi Lacey.
Hangi uçağı kullanacaksınız, diye sordu Roper.
Lacey Perry'e baktı. Ne düşünüyorsun?
Gulfstream fazla gösterişli. Daha ağırbaşlı bir şeylere bakalım. Eski Chieftain turboprop. Yeterli bacak mesafesi ve harika koltukları var.
Katılıyorum. Lacey Roper'a döndü. Olmuş Bill. Sen kendi üstüne düşeni yap. Biz de Charles de Gaulle ve Saint Denis'i halledince işe koyuluruz.
Perry,
Sean ve Billy için Paris'te bir aksilik çıkar mı, diye ekledi.
Şöyle söyleyeyim, onları durdurmak için ellerinden geleni yapabilecek insanlara karşı olacaklar.
Duval çok önemli biri olmalı.
Onu tanıdığınızda onu gördüğünüzü unutun.
Ertesi gün Dylan ve Monica Svetlana'nın daveti üzerine beraber dışarı çıktılar. Eski bir Ford Station vagonda Katya arabayı kullanıyordu, hava kapalıydı.
Yılın tam da zamanı, dedi Svetlana. Ama sizin de Holy End'i görmenizi istedim. Alexander buradayken burayı çok severdi. Hafta sonları Kelly ile hep buraya gelirlerdi. Katya burada resim yapmaya bayılır.
Tabii hava güzel olduğunda, dedi Katya.
Nehri takip ederek Greenwich'e doğru şehrin içinden geçtiler.
Monica, Londra uçsuz bucaksız görünüyor, dedi.
Birazdan her şey değişir, dedi Katya ve haklıydı.
Gravesend'den sonra bardaktan boşanırcasına yağmaya başlayan yağmurla, açık arazilere ve çamurlu kıyıları Thames nehrinin sularıyla yıkanan bataklıklara doğru ilerlediler. Daha ileride sisin ve yağmurun arasından denizdeki gemiler görünüyordu.
Katya, bakın, orada ufukta bu aralar pek az görebileceğiniz bir şey var. Demir atmış bir fener gemisi.
Burası çok ilginç. Şehre bu kadar yakın böyle bir yer olması, dedi Dylan.
Burada insan boyunda kamışlar vardı. Bir şoseden geçtiler ve çoğu yeşile boyanmış, saç damlı, eski tarzda sahil kenarı ahşap bungalovların olduğu bir köye geldiler. Tamamen terk edilmiş görünüyordu. Köyde incin top oynuyordu.
''Burada kim yaşıyor?'' dedi Monica.
''Hiç kimse, tatlım'' dedi Svetlana. ''Bunlar kiralık tatil evleri. İnsanlar ihtiyaçlarını ya Gravesend'den ya da belki de Rochester'dan temin ediyor.''
''Buraya gelirken benzinini de doldurmayı unutmaman gerekiyor,'' dedi Katya.
''Ama kim burada tatil yapmak ister ki?'' diye güldü Monica. ''Hiçbir fikrim yok,'' dedi Dylan. ''Herkes olabilir. Dickens, Gravesend ve hatırladığım kadarıyla Rochester hakkında bir şeyler yazmıştı.''
''Kuş gözlemcileri her zaman buraya gelir,'' dedi Katya. ''Böyle şeyleri sevenler için burası tam bir cennet.'' Eskiden, çok eskiden burada Saksonlar yaşardı. Sonra da kanun kaçakları burada bataklıklarda saklanmaya başladı. Daha yakın geçmişte daha çok Dickens zamanlarında kaçakçılar geldi.
Sağda bir yola geldiler, döndüler ve 5 parmaklıklı Holy End tabelasının bulunduğu bir kapıya vardılar. Büyük bir çiftliğe girdiler. Tahta çatı kiremidiyle kaplanmış, önünde büyük bir ahırı olan şaşırtıcı derecede büyük 2 katlı bir çiftlik evine vardılar. Ardıvaz çatısı, panjurlu camları vardı.
Katya motoru durdurdu, dışarı çıktı. Bir anahtar bulup mavi renkli ön kapıyı açtı.
''Buraya sadece kontrole geldim.'' dedi Katya. ''Ama içeriye buyurun. Old Hollows'ta 40 kilometre ileride bir pub var. Öğle yemeğini orada yeriz.''
Dylan Svetlana'nın çıkmasına yardım etti. Kolunu uzattı ve içeri girdiler. Koridor karanlıktı ve rutubet kokuyordu.
''Yukarıda 4 tane yatak odası var.'' dedi Katya. ''Solda oturma odası, sağda mutfak ve karşıda banyo. Kışın çok çekilmez bir yer oluyor. Her şey örtülmüş, dolayısıyla görecek fazla bir şey yok.''
Yukarıya çıktı. Dylan ve Svetlana da oturma odasına geçti. Mobilyalar demode gri örtülerle kapatılmıştı.
''Kefen gibiler değil mi? Her koltukta bir ceset varmış gibi.'' dedi Svetlana.
Dylan güldü. ''Bu kadar neşeli olman seni canlı tutuyor.'' Mutfağa geçmesine yardım etti. Demode olsa da normal bir mutfaktı. Geniş tahta bir masanın etrafındaki 4 sandalyeden birine oturdu. Böyle bir havada bile her zaman bataklığı severdi. Kamışların arasından geçerek Kelly ile birlikte ellerinde tüfekle yaban kuşu ararlardı. Tavanda Katya'nın ayak seslerini duyabiliyorlardı.
''Monica ölü bir dünya gibi.'' dedi. ''Beni huzursuz ediyor. Eskiden buraya gelen insanların fazla seçenekleri yokmuş. Mülteciler ve kanun kaçakları.''
''Bence Alexander'ın en sevdiği şey de buydu. Belki daha önce buradan geçmiş insanlara bir şekilde benzediğini hissediyordu.'' dedi Svetlana.
''Ama burada hiçbir şey yaşamıyor. Sessizce geçen gölgelerin bölgesi sadece bir hayal gibi.'' dedi Monica.
Katya merdivenlerden inerken onu duymuştu. Mutfağa girdi.
''Burada ve her yerde yaşam var. İnan bana. Bataklıkların arasındaki balıklar, yengeçler, kabuklu deniz hayvanları, kışın Sibirya'dan gelen kazlar ve fazlasıyla yaban kuşu yaşıyor.''
''Ama galiba Monica'nın sevdiği türden değiller.'' dedi Svetlana. ''Her şey yolunda mı?''
''Öyle görünüyor.''
''O zaman kalkalım da Old Hollows'taki pub'a gidelim.''
Böyle bir yere uygun olarak 18. yüzyıldan kalma pub'ın adı Kaçakçılar'dı. Nehir ağzına kurulmuş olan bu yer yıkık dökük haldeydi ama ahşap tavanı sonuna kadar açık bir şömine ve odun ateşiyle sıcacık bir görüntü çiziyordu. Barın arkasında duran kadının adı Betty'ydi ve Svetlana'yı sıcak karşıladı. Aynı yaşlarda görünüyorlardı.
''Katya hiç ziyaretçi yok galiba.'' dedi.
''Her zamanki gibi her havada ortaya çıkan çılgın tiplerden birkaç kuş gözlemcisi var. Daha ne olsun? Beni tanıyorsunuz hanımlar. Günde tek bir yemek pişiririm ve pazartesi olduğu için bugünün menüsünde yahni ve hamur köftesi var.''
''Bu da bizim için uygundur.'' dedi Svetlana. ''Ben de bir kadeh kırmızı şarap istiyorum. Siz ne istersiniz bilmem.''
''Ben de alabilirim.'' dedi Monica. ''Lordumuz muhakkak İrlanda viskisi isteyecektir.''
''Ben de araba kullandığımdan bir bardak sherry alacağım.'' dedi Katya.
Orada oturup sıcağın tadını çıkararak yemeklerini beklediler.
''Svetlana, sizce buraya ziyaretiniz yeğenim hakkında size daha fazla ipucu veriyor mu?'' dedi.
''Emin değilim.'' dedi Monica. ''New York'ta tanıştığım adam havalı bir şeytandı. Dünyaya karşı gelen ve benim hakkımda ne düşündüğünüz umurumda değil diyen bir adam havasındaydı. İster beğenin, ister beğenmeyin. Ben buyum.''
Svetlana başıyla onayladı.
''Tahmin edersiniz ki ben olaya kendi açımdan bakıyorum.''
''Dylan, peki siz Moskova'dan Londra'ya yanınızda gelen ama bu terk edilmiş dünyayı seven çocuk hakkında ne düşünüyorsunuz?'' dedi.
Büyük el çantasını açtı, karıştırdı ve içinden bir paket kart çıkarttı. ''Tarot,'' dedi Monica'ya. ''Böyle şeylere yeteneğim olduğunu yıllar önce keşfettim. Daha önce de dediğim gibi ben hissederim. İnanıp inanmadığınızı sormayacağım. Kartları karıştır ve bana sol elinle geri ver.''
Monica söyleneni yaptı ve Svetlana kartları kapalı olarak daire şeklinde yaydı. Altın rengi ve yeşil kartlar eski görünüyorlardı. Svetlana Monica'nın sol elini ellerinin arasına aldı.
''Sen kendini iyi tanıdığını düşünüyordun ama yakın zamanda hayatını geri döndürülemez biçimde değiştiren bir şey oldu. Artık olduğunu sandığın kişi değilsin. Şimdi bir kart seç ve çevir.''
Monica söyleneni yaptı. Karnı heyecandan ağrımıştı. Resimde bir kurt ve bir köpek tarafından korunan bir havuz vardı. Arkasında iki kule ve gökyüzüyle ay vardı.
''Yukarıya doğru olduğu için bu iyiye işaret. Hayatındaki bir krizi işaret ediyor. Her şey aniden değişmiş. Senin yeni durumunun çözümünde mantık ve zekanın yeri yok. Sadece içgüdülerin seni başarıya götürebilir. Her zaman hislerine güvenmelisin. Sadece bu seni gerçek çözüme götürür.
Monica kendini tükenmiş ve zayıf hissetti. Tanrım dedi hafifçe ve uzanıp Dylan'ın sol elini sıkıca tuttu. Bana cevap vermeyeceksin değil mi dedi Dylan, sıvetli anakartları alıp çantasına koyarken.
Tek seferde ancak birine bakabiliyorum tatlım. Çok yorucu ama geçmişten bahsedebilirim. 16 yıl önce burada Kelly ve yeğenimle oturuyorduk. Alexander benden kart açmamı istedi. Ben de her seferinde reddettim. Çünkü her zaman içimde kötü bir his vardı.
Ama bu sefer kabul ettin dedi Monica. Evet ama o çift kart istedi. Üst üste iki kart çok ısrar etti.
Uzun bir sessizlik oldu. Dylan nazikçe sonuç neydi diye sordu.
İlk kart elinde bir değnekle at üzerinde şövalyeydi. Bu da kendi yararı için mücadele yolunu seçen birini gösterir.
Peki ya ikinci kart? Monica garip bir ürperti hissetti.
Ölüm. Elindeki tırpanla mısır yerine ceset biçen bir iskelet vardı.
Ama bu çok kötü, korkunç. Monica gerçekten üzülmüştü.
Katya, daha da kötüsü o akşam Chamber Court'a döndüklerinde Moskova'dan Tanya'nın haberini aldılar.
Sadece yaralandığına dair aldıkları yanlış haberden bahsediyorsun dedi Dylan.
Katya başıyla onayladı ve Svetlana iç çekti.
Hayat böyle tatlım.
Betty tam da zamanında iki elinde birer tabakla mutfaktan çıktı, tabakları tezgaha koydu.
Sıcakken yiyin dedi ve mutfağa döndü.
Katya tabakları alıp masaya getirdi. Betty iki tabakla daha geldi. Dış kapı açıldı ve içeriye kapüşonlu, kabanları ve boyunlarında dürbünleriyle üç adam girdi. Şöminenin diğer tarafında bara oturdular ve bira istediler.
Yemeklerinizi yiyin dedi Svetlana ve üzülmeyin. Ne de olsa her şey sonunda çözüme ulaşacak.
Londra'ya dönerken Monica Kurski'den bir telefon daha aldı. Güvenli yerdeki dairenin banyosundan arıyordu.
Konuşabilir misin?
Bir dakika. Monica Katya'ya kenara çekmesini söyledi ve arabadan indi.
Şimdi dinliyorum.
Seni internette araştırmaktan çok keyif aldım. Binbaşı Roper'ı da buldum. Ona söyle akşam sizin saatinizde 9'da arayacağım. Bu bir talep değil, cevaplara ihtiyacım var.
Telefon kapandı ve Monica da arabaya binip Dylan'ı anlattı.
Hayır demek zor olacak. Şimdi ara da Roper'a haber ver. Bayanlarla Chamber Court'a gidip Holland Park'a geçeceğiz.
Bize haber verecek misiniz diye sordu Katya.
Kesinlikle. Bu oyunda iki önemli hamle var. Birincisi Kurbski'yi Paris'ten çıkarmak, ikincisi de Holland Park'ta sihrini gösterebilsin diye senin güvenli ellerine teslim etmek.
Svetlana'ya gülümsedi.
Sakın endişelenme hayatım. Her şey çok güzel olacak. Güven bana.
Holland Park'ta saat 9'a yaklaştıkça Ferguson Salter'a haber verdiğinden hepsi oturmuş bekliyordu. Saat tam 9'da Kurbski aradı. Roper Monica'nın telefonunu ayarladı ve Kurbski konuşmaya başladı.
Planınız var mı? Sadece 3 günümüz kaldı.
Roper çarşamba günü Paris'e özel uçakla gelecek iki ajanımız olacak. Adları Sean Dillon ve Billy Salter. Eliza Sarayı'ndaki organizasyon sırasını kontrol ettik. Saat 7'de hoş geldiniz ikramı olarak bir kadeh şampanya ikram edilecek. 8'den sonra işler ciddileşecek ve sonra da açık büfe sunulacak. Ritz'e dönüşünün 11 sularında olacağını tahmin ediyoruz ama daha erken de olabilir.
Sonra ne olacak?
Seni Dylan'a bağlıyorum.
Korumaların seninle nasıl ilgilenecek diye sordu Dylan.
Nöbet çizelgeleri var. Suitimdeki oturma odasında birisi sürekli nöbette olacak.
Saat kaç olursa olsun döner dönmez yat. Senin tecrübene sahip birinin odadaki korumayı halletmekte bir sorun yaşamayacağından eminim.
Sonra ne olacak?
Hemen aşağıya ineceksin birkaç dakika içinde. Dışarıda her zaman taksi bekler. Şoföre seni Gare du Nord tren istasyonuna götürmesini söyle. Gece yarısı Brest'e gidecek bir tren olacak. Biz kapıda bekliyor olacağız. Senin için bir pasaport ayarladık. Adın artık Henry Duval.
Peki bu tren beni nereye götürecek?
Gece Britanya'ya gidecek. Orada seni bir özel uçak Londra'ya götürmek üzere hazır olacak.
Çok basit, işe yarayabilir.
İşe yarayacak diye araya girdi Roper.
Tek bir eksik var. Dylan ve Salter'ın beni tanıyacağını düşünecek kadar egoistim. Ama benim onların neye benzediğine dair en ufak bir fikrim yok.
Çileden çıkan Ferguson,
''Tabii ki seni tanıyacaklar, lanet olsun. Kapıda yanına gelecekler zaten.'' dedi.
''Kulağıma mı fısıldayacaklar?'' ''Monica, hepiniz kapayın çenenizi. Gayet basit. Ben de onlarla gideceğim. Bu işe yarar mı Alex?'' dedi.
''Tanrı'ya şükür, evet.''
''Anlaştık o zaman.''
Ferguson tatmin olmamış şekilde ''Sanırım anlaştık.'' dedi.
''Harika. Sana minnettarım Monica.'' dedi Kurbski. ''Arkadaşlarının sana iyi bakacağından eminim.''
''İyi bakacak bir şey yok. Çok kolay olacak.''
Kendisini çok gururlandırılmış hissetti ve göz ucuyla hafifçe gülümseyen Dylan'a baktı. ''Bir şey daha Binbaşı Roper. Geleceğim ve ismimin gizli tutulması garantilendi mi?''
''Seninle işimiz bittiğinde sen bile kendini tanıyamayacaksın. Buna inan.''
''Monica, Alex, telefon numaranı alabilir miyim?'' dedi.
''Hayır ama ben sizinkini alabilirim Binbaşı Roper. Oyunun bu safhasında çok önemli.''
''Elbette. Roper telefon numarasını verdi. Kendine iyi bak.''
''Her zaman bakarım.''
Kurbski telefonu kapadı ve sadece sessizlik oldu. 7. ayrımın sonu. Sayfa 106.